2. Samuel 11. bölüm 2. ayette ise bir akşamüstü Davut yatağından kalktı. Sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü, kadın çok güzeldi diyor. O zamanlar insanlar akşamlarını damda geçirirlerdi. Evlerinin verandaları ya da arka avluları yoktu. Bugün bile Yeruşalim kentinin eski kısmı birbirine çok yakın evlerden oluşur ve aileler evlerinin düz damlarında toplanırlar. Davut sarayının damına çıktı. 5 aşağı 5 yukarı geziniyordu. Belki biraz sinirliydi. Sanırım kafasında birçok sorun vardı. Adamları savaş alanında savaşıyorlardı ve belki de vicdanı kendisini rahatsız ediyordu. Yürürken etrafına baktı ve evinin damında yıkanan çok güzel bir kadın gördü. Bu aşamada bu Davut'un bir günahı olmadığı halde Tanrı suçu Davut'a yüklemiştir. Öyle görünüyor ki bu kadın da duruma katkıda bulunan bir etkendi. Biraz daha edepli olabilirdi. Evinin damında değil de içeride kapalı bir yerde yıkanabilirdi. Aşırı derecede erdemlik taslayan biri sanılmak pahasına kadın giyimlerinin erkekler için çok ayartıcı bir etken olduğu bir günde yaşadığımızı söylemek isterim. Sizce kaç kadın belirli türde giysiler giydiklerinde ne yaptıklarının farkındadırlar? Ben Batşeva adlı bu kadının kısmen suçlu olduğunu düşünüyorum. Bu kadın neden herkesin kendisini görebileceği bir yerde yıkanıyordu? Herkesin görebileceği derken Davut'un kendisini sarayın damından görebildiği kesindir. Acaba Davut'un kendisini görebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak kasten bir damda yıkanıyordu? Bilmiyoruz ama yukarıda da dediğim gibi bu kadının evinin kapalı bir yerinde yıkanması gerekiyordu. 2. Samuel 11. bölüm 3. ayette Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. Uriya aslında bir yabancıydı. 2. Samuel 11. bölüm 4. ayette ise Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Bu çirkin bir hikayedir ve olup bitenleri anlamamız için çok açık ve basit bir şekilde anlatılmıştır. Eğer Davut adamlarıyla birlikte savaş alanında olsaydı böyle bir şey asla gerçekleşmeyecekti. Eğer Batşeva banyosunu evinin içinde yapsaydı yine böyle bir şey gerçekleşmemiş olacaktı. 2. Samuel 11. bölüm 5. ayette gebe kalan kadın Davut'a gebe kaldım diye haber gönderdi. Davut'un başına tam bir dert açılmıştı. Peki şimdi ne yapacaktı? Betşeva'nın kocası Uriya, Davut'un yiğit askerlerinden birisiydi. Bu asker Davut'un sadık izleyicilerinden birisiydi. 2. Samuel 11. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. Uriya yanına varınca Davut Yoav'ın ordusunun ve savaşın durumunu sordu. Davut Uriya'yı kendisine savaşın nasıl gittiğini sormak için savaş alanından getirtmiş gibi yapıyor burada bakın. 2. Samuel 11. bölüm 8. ayette ise sonra Uriya'ya evine git rahatına bak dedi. Uriya saraydan çıkınca kral ardından bir armağan gönderdi diyor. Davut bu olayda kendini suçluluk duygusundan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadır. 2. Samuel 11. bölüm 9. ayette ne var ki Uriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu diyor. Uriya kralın evinin kapısında uyumuştu. Bu adam savaş zamanında kendi evine gitmek istememişti. Bu Davut'u gerçekten şaşırtmıştır. Bu ayrıca sarayın lüksünün tadını çıkaran Davut için de bir azardı. Bir askerin tutumu aynı zamanda sadakatin, vatanseverliğin, dostluğun bir göstergesiydi. 2. Samuel 11. bölüm 10. ayette Davut, Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince ona yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin diye sordu. Davut'un kendisini Uriya'nın karısının hamileliğinden sorumlu tutulmayacağı bir konuma getirmeye çalıştığını işte burada görmekteyiz. 2. Samuel 11. bölüm 11. ayette Uriya sandıkta İsraillerle Yahudalılarda çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi. Komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim. Yaşamın hakkı için böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım. Uriya büyük bir adamdı. Bir yabancı olmasına rağmen bu ülkeye bağlıydı. Bu Davut'un günahını daha da büyütmüştü. Uriya, ordu ve komutanım savaş alanındalar. Onlar tehlike içerisindeler. Benim arkadaşlarım, komutanlarım savaş alanında, zor şartlarda savaşırken benim evime gidip rahat etmem, felekten birkaç gün çaldım diye düşünüp bugünlerin zevkini çıkarmam hiç olur mu? Evime gitmeyi, rahat etmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum diyor Davut'a. 2. Samuel 11. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise bunun üzerine Davut, bugün de burada kal. Yarın seni göndereceğim dedi. Uriya o günde, ertesi günde Yeruşalim'de kaldı. Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya, efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi, diyor. Şimdi Davut, Uriya'yı evine yollamak için başka bir yol deniyor. Uriya'yı sarhoş ediyor ama adam buna karşın yine de evine gitmiyor. 2. Samuel 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ise sabahleyin Davut, Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. Mektupta şöyle yazdı. Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Bana göre bu Davut'un günahının en kötü tarafıydı. Uriya'yı planlayarak öldürtmüştü. Bu bağışlanamaz bir durumdur. Tanrı sözü Davut'un yaptığı şeyi kaydetmektedir. Tanrı bu durumu gizlememiş, açığa çıkartmıştı. Bunlar gerçeklerdir. Davut suçludur. 2. Samuel 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı, diyor. Bu insanın kanını donduran bir durumdur. Öyle değil mi? 2. Samuel 11. bölüm 18 ve 20. ayetlerde ise Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut'a iletmek üzere bir ulak gönderdi. Ulağı şöyle uyardı. Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra kral öfkelenip sana şunu sorabilir. Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? Yoav'ın Davut'un tepkisinin nasıl olacağını bilişi mesajın gerçek anlamını mesajcıdan saklamak için bir çaba olabilirdi. 2. Samuel 11. bölüm 21 ila 25. ayetlerde Yerubbeşet oğlu Avimelek'i kim öldürdü? Teves'te surun üstünde bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız? O zaman kulun Hititli Uriya da öldü dersin. Ulak yola koyuldu. Davut'un yanına varınca Yoav'ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. Adamlar bizden üstün çıktılar dedi. Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü. Kulun Hititli Uriya da öldü. Davut ulağa şöyle dedi. Yoav'a de ki bu olay seni üzmesin. Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin. Bu sözlerle onu yüreklendir. Davut çok dindar konuşmaktadır. Ondan utanmıyor musunuz? Davut gerçek bir günahkardı dostum. Korkunç bir şey yapmıştı. Şimdi ona ne yapılmalıdır? Tanrı'nın onu cezalandıracağını göreceğiz. 2. Samuel 11. bölüm 26 ve 27. ayetlerde Uriya'nın karısı kocasının öldüğünü duyunca onun için yas tuttu. Yas süresi geçince Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Lütfen bunu kaçırmayın. Davut'un günahı yanına kar kalmayacaktır. Bu noktaya kadar Davut'un hayatında birçok zafer olmuştu ama bu noktadan sonra ölene dek Davut'un sorunları olacaktır. Mesih inanlısı dostum, size şunu söylemek isterim. Günah işleyebilirsiniz. Birisi bana, bir Mesih inanlısı sarhoş olabilir mi diye sormuştu. Evet, bir inanlı sarhoş olabilir diye yanıtladım. Karşımdaki şokoya olmuştu ama sonra ve başına hiçbir şey gelmeden yaşamayı sürdürebilir mi diye sordu. İşte işin püf noktası da budur. Dünyasal biri bunu yapar ve yaptığı da yanına kar kalabilir. Ama kendi çocuklarını terbiye ettiği kesindir. Size kesin olarak söylemek istediğim şey şudur. Günahınız yanınıza kar kalmayacaktır. Davut'un günahı yanına kar kalmamıştı. Rab onun yaptığı şeyden hoşnut olmamıştı. Bir şey Rabbin hoşuna gitmediğinde bu konuda bir şeyler yapacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Rab sevdiklerini terbiye eder. Ve tabii ki terbiye etmek disiplin altına gelmekte çoğu zaman acı verir. Etrafta gerçekleri bilen birkaç kişi olduğu halde Davut yaptığının yanına kâr kaldığını sanmaktadır. Davut'un komutanı Yoav gerçekleri bilmektedir. Batşeva'yı saraya getiren Davut'un Yeruşalim'deki yakın danışmanlarından birkaç tanesi de gerçekleri bilmektedir. Bu kişilerden başka kimse gerçekleri bilmiyor. Bilen kişilerin ise ağızları sıkı sıkıya kapalıdır. Bu olayla ilgili konuşmazlar. Daha doğrusu konuşmaya cüret edemezlerdi. Ancak Davut tahtında otururken bu konuyu düşünmekte ve etrafına bakmakta, aynı zamanda şüphesiz etrafındaki insanların yüzlerine bakıp kendi kendine sessizce acaba biliyorlar mı diye sormaktadır. Bir süre sonra Davut büyük bir olasılıkla tatmin olmuş bir şekilde arkasına yaslanıp hiçbir şey olmadı, kimse bilmiyor demiş olabilir. Dostum, Yeruşalim'deki insanlar bunu ister bilsin ister bilmesin. Davut'un gizli günahı ve bizim gizli günahlarımız Tanrı'nın önünde açıktırlar. Birisi yeryüzündeki gizli günah cennette bir skandaldır demiştir. Tanrı yaptığımız şeyleri çok iyi bilmektedir. 2. Samuel 12. bölümde Natan günahı konusunda Davut'la konuşmaktadır ve Davut tövbe eder. Tanrı'nın Davut'un günahının yanına kar kalmasını sağladığını söyleyen eleştirmenler belki hikayenin tamamını okumamışlardır. Dostum, hikayeyi okumaya devam etmemiz gerekiyor. Natan günahı konusunda Davut'la konuştuğunda Davut tövbe eder. Buna karşı Natan Tanrı'nın yargısını Davut'a bildirmektedir. Davut'un bir insanın ektiğini, biçeceğini öğrenmesi gerekiyor. Tanrı adamı günaha düşebilir ama günahta yaşamayı sürdürmeyecektir. Tanrı adamını dünyasal kişiden ayıran özellik budur. Bir koyun çamura düşebilir ama becerebildiği en kısa zamanda çamurdan çıkmaya uğraşacaktır. Bir domuz ise çamurda kalıp bundan hoşlanacaktır. Tanrı insanların çanak çömlek gibi bozulabileceğini söylemişti. Bir hata değerli bir çömleği bozabilir. Tacir onda bir hata gördüğünden ötürü değerli bir ürün indirime sokulur. Ben indirimlere çok dikkat eden birisiyim. İndirim gördüğüm yerlere hemen giderim. Genelde birinci sınıf bir ürünün küçük bir hatadan ötürü ikinci sınıf bir ürün haline geldiğini görürüm. Küçük bir hatadan ötürü fiyatı indirilmiştir. Aynı verdiğim bu örneklerdeki gibi Davut'un da hatasının bedelini ödediğini göreceğiz. 11. bölümde Davut'un günahını bütün karanlığı ve çirkinliğiyle gördük. Tanrı sözü onu önemsiz bir şeymiş gibi göstermeye çalışmaz. Günahı kömür kadar kara, gece kadar karanlık ve şeytanın diyarı dipsiz çukur kadar alçak ve cehennem kadar derindir. Evet, Davut günah işlemiştir. Davut'un yaptığı şey Rabbin hoşuna gitmemiştir ve Rab bu konuda bir şey yapacaktır. Tanrı insanın günahı hakkında bir şey yapmıştır. Çarmıhta ölmesi ve günahın cezasını ödemesi için İsa Mesih'i vermiştir. Günah bu kadar çirkindir. Günahın kendi oğlunun ölümünü gerektirecek kadar karanlık bir şey olduğunu söyleyen ise Tanrı'nın kendisidir. Eğer Tanrı'ya sırtınızı çevirirseniz kaybolursunuz. Ancak eğer Tanrı'nın adamıysanız ve günaha düşerseniz Tanrı sizi cezalandıracaktır. Ama Tanrı çocuğu kurtuluşunu yitirmez. Kurtuluş sevincini yitirir ama Tanrı çocuğu her zaman Tanrı çocuğudur. Günaha düşer ve onda yaşarsa o bunun cezasını çekecektir. Baba Tanrı onu disipline sokacak ve terbiye edecektir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 11. bölümde Davut'u kendinden emin ve rahat bir şekilde tahtında otururken bırakmıştık. Günahının yanına kâr kaldığını sanmıştı ama hata etmişti. Davut hayatının sonuna dek o korkunç günahı işlediğinden ötürü pişmanlık duydu. İlk ayet bizi kutsal kitaptaki en cesur adamlardan biri olan Natan'la tanıştırır. Davut asasını kaldırıp bir tek söz söylemeden Natan'ı küstahlığından ötürü ölüme mahkum edebilirdi ancak bu Natan'ı durdurmamıştı. 2. Samuel 12. bölüm 1. ayette Rab Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Natan Davut'a bir öykü anlatacak. Bu öykü Davut'u bir aynaya bakarcasına tanımlayan bir öykü olacaktır. Tanrı sözü bizleri olduğumuz gibi kendimize gösteren bir aynadır. Natan Davut'un kendisine iyice bakabilmesi için ona bir ayna tutacaktır. Natan geldiğinde büyük bir olasılıkla devlet işlerinde bir yavaşlama vardı. Natan Tanrı'nın peygamberi olduğundan Davut ona Rab'den bana bir söz mü var diye sordu. Vardı. Natan Davut'a bir kentteki iki adam hakkında bir öykü anlatmaya başlıyor. Bu adamlardan biri zengin, diğeri ise fakir. Burası zengin ve fakir mahalleleriyle tipik bir kent. 2. Samuel 12. bölüm 2 ve 3. ayetlerde zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi diye Natan devam ediyor. Zengin adamla fakir adamın hikayesi epey bildik geliyor. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı var. Fakir adamın ise bir tek kuzusu var. Bu bütün aile tarafından çok sevilen bir hayvandı ve aile tarafından besleniyordu. Herhalde şişman bir küçük kuzuydu. Fakir adamın varı yoğu oydu. Ne kadar büyük bir tezat. Bu durum zenginle fakir arasında sürekli savaş sebebi olmuştur. Ben şahsen günümüzdeki en büyük sorunun ırk sorunu değil, sermaye ile işçi sınıfının yani zenginle fakir arasındaki çatışma olduğunu düşünüyorum. 2. Samuel 12. bölüm 4. ayette ise derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Natan çok bildik bir hikaye anlatıyor, öyle değil mi? Fakir bir adamın küçük kuzusundan başka bir şeyi yok, zengin adamın ise her şeyi var. Ama yine de cimri. Genelde politika konuşmam ama günümüzdeki günah dolu dünyanın bir ilkesini bildirmek isterim. Politik partilerin kendi adaylarını seçilmesi için dünyanın sorunlarına çözümlerin kendilerinde olduklarını söylediklerinin farkındayım. İnsanlara güvenmem. Ben hiçbir politikacının fakirlerin davasını savunacağına inanmıyorum. Bu hiçbir zaman olmamış bir şeydir ve hiçbir zaman da ne yazık ki olmayacaktır. Bu konuda kendimizi hiç kandırmayalım. Hükümetin fakirler hakkında yaptığı programlar çok ilginç. Hükümetler zenginlerden vergi alıyorlar mı? Hayır. Ama zengin olmayan bütün diğer geri kalanlarımız için vergiler arttıkça artıyor. Benim küçük kuzumu aldıkları kesin dostum. 2. Samuel 12. bölüm 5. ayette ise zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi. Davut Natan'ın önüne krallık içindeki başka birinin davasını getirmiş olduğunu ve kendisinden yargıda bulunmasını istediğini sanmıştı. Davut doğruyla yanlışı iyi bilirdi. Adalet duygusu gelişmişti. Ayrıca hızlı öfkelenen birisiydi. Natan'ın hikayesini işitince büyük bir olasılıkla ayağa fırlayıp "Nerede bu adam? Hemen onu tutuklayıp öldürtelim." demişti. Başka birisinin hayatındaki günahı kolaylıkla görüp de kendi hayatınızdaki günahı göremememiz çok ilginçtir. Bu aynı sorun Davut'un da sorunuydu. 2. Samuel 12. bölüm 6. ayette bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli diyor. Davut bir vaiz gibi konuşuyor değil mi? Başka birine vaaz verip onun kusurlarını bildirmek, onu analiz etmek ve ona ne yapması gerektiğini söylemek çok kolaydır. Çoğumuz başka insanları eleştiri divanlarımıza uzatıp onları inceleyip yargılayan amatör psikologlarızdır. Davut da böyleydi. O adam her neredeyse onu bulup adaleti yerine getireceğiz diyor. 2. Samuel 12. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunun üzerine Natan Davut'a "O adam sensin." dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim. Karılarını da koyuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. Natan'ın Davut'a bunu söylemesi cesaret gerektirmişti. Bana göre Natan kutsal kitaptaki en cesur adamlardan birisidir. Onunla kıyaslayabilecek kimseyi tanımıyorum. Davut'a suçlu kişi sensin dedi. Peki şimdi Davut ne yapacaktır? Sıra dışı bir şey yapacağı konusunda size garanti verebilirim. Tanrı Davut'a kalbinin istediği her şeyi verirdi ama Davut kendisine ait olmayan bir şeyin özlemini çekiyordu. Günümüzdeki yeni ahlak bunun bir günah olmadığını söylüyor. Tanrı hala bir günah olduğunu söylüyor ve Tanrı'nın kalbine göre olan adamın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. 2. Samuel 12. bölüm 9. ayette öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Ammonların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın diyor Natan. Natan Davut'un günahını çok açık bir şekilde kendisine bildirmektedir. Kralın yanındakilerin Natan'ın Davut'a söylediklerini duyunca nasıl şoke olduklarını hayal edebiliyor musunuz? Kuşkusuz orada olup bitenlerden haberi olmayan birçok insan bulunuyordu. Natan'ın Davut'u kitaplarda yazılan en kötü suçla suçladığını duyuyorlar. Davut Tanrı'nın yapmayacaksın dediği şeyleri yapmıştır. Yaptıkları yanına kar kalacak mıdır? Bakınız 2. Samuel 12. bölüm 10. ayette bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın diyor Tanrı sözü. İnanlı dostum, bir inanlı günah işleyebilir mi sorusu ortaya atıldığında yanıt evettir. Ama günah işlediğinizde Tanrı'yı küçümserseniz, Tanrı yaptığınızın bu olduğunu size söyler. Davut Uriya'nın eşini kendisine karı olmak üzere aldığında Tanrı'yı küçümsüyordu. 2. Samuel 12. bölüm 11. ayette Rab şöyle diyor. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek diyor. Davut'a karşı kötülük kendi evinden kaynaklanacaktı. Ve dostlar bir sonraki bölümde Davut'un çocukları arasında büyük bir skandal yaşanacaktır. Olup bitenler bu adamı çok üzecektir ama onun bu konuda Tanrı'ya ağlayıp sızlandığını görmezsiniz. Çünkü Davut Tanrı'nın kendisini cezalandırdığını biliyordu. Davut'un tek isteği 42. mezmur 1. ayette yazılıdır. Geyik akarsuları nasıl özlerse Canım da seni öyle özler ey Tanrı diyor Davut. 2. Samuel 12. bölüm 12 ve 13. ayetlerde evet sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım. Davut Rab'be karşı günah işledim dedi. Natan Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Evet burada Davut tövbe ediyor. Davut bu suçtan ötürü ölebilirdi. Tanrı Davut'un hayatını bağışladı ve günahını kendisinden uzaklaştırdı ama Davut'un bebeği öldü. Tanrı Davut'un günahının yanına kâr kalmasına izin vermeyecektir. 2. Samuel 12. bölüm 14. ayette ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek diyor. Ve dostlar Rabbin düşmanları Davut'un yaptığı şeyden ötürü hala Tanrı'ya küfrediyorlar. Rabbin sözlerini paylaşırken birçok kere imansız biri ya da şüpheci biri gelip Tanrı nasıl olur da Davut gibi birini kullanabilir demiştir bana. Cevabımı beklerken de bana alaycı alaycı bakmışlardır. Düşman hala küfür etmektedir. Tanrı Davut'u cezalandıracaktır. 2. Samuel 12. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bundan sonra Natan evine döndü. Rab Uriya'nın karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu. Evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi. Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler ama Davut kalkmak istemedi. Onlarla yemek de yemedi. Davut Tanrı'nın önüne çıkıp küçük çocuğun hayatını bağışlaması için yalvardı. Sonunda Davut'a çocuğun öldüğünü bildirdiler. 2. Samuel 12. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce çocuğun öldüğünü anladı. Onlara çocuk öldü mü diye sordu. Evet öldü dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı. Yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi diye yazıyor. Davut'un hizmetkarları çok şaşırmıştı. Çocuk hayattayken Davut çul giyip külde oturmuştu. Çocuk öldüğünde üzüntüden kendinden geçmesi gerekiyordu. Bunun yerine kalktı, duşunu aldı, elbiselerini değiştirdi. Sonra tapınmak için Rabbin tapınağına gitti. Hizmetkarları kendisinden durumu açıklamasını istiyorlar. 2. Samuel 12. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Davut şöyle yanıtladı. Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Çünkü kim bilir Rab bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim ama o bana geri dönmeyecek. Davut küçük çocuğun kurtulmuş olduğunu biliyordu. Bir gün ben onun yanına gideceğim dedi. Davut ölüm sırası kendisine geldiğinde oğluyla yeniden bir araya geleceğini biliyordu. Bebekken ölen bir çocuk Rabbin yanına gider. Bakınız Matta 18. bölüm 10 ve 11. ayetleri buna referans olarak okuyayım. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Bugün küçük bir bebek öldüğünde hemen Rabbin yanına gider. Tanrı sözünün öğretisi budur. Davut çocuğu öldüğünde sevinebilirdi çünkü bir gün onu yeniden göreceğini biliyordu. Yıllar sonra oğlu Avşalom öldüğünde durum bunun aynı değildi. Avşalom Davut için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. O öldüğünde Davut ağlayıp yas tutmuştu. Peki neden? Davut Avşalom'un kurtulup kurtulmadığından emin değildi çünkü. 2. Samuel 12. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Davut karısı Batşeva'yı avuttu. Yanına girip onunla yattı. Batşeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven Rab, peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidyah koydu. Yedidyah ismi Rab tarafından sevilen anlamına gelir. Bu isim Natan aracılığıyla Tanrı tarafından Süleyman'a verilmişti. 2. Samuel 12. bölüm 26 ila 29. ayetler arasında ise bu sırada Ammonların Rabba kentine karşı savaşı sürdüren Yoav saray semtini ele geçirdi. Sonra Davut'a ulaklar göndererek Rabba kentine karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim dedi. Şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla. Kenti kuşatıp ele geçir. Öyle ki kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın. Davut bütün askerlerini toplayıp Rabba kentine gitti. Kente karşı savaşıp ele geçirdi. Davut şimdi o zamana kadar zaten olması gereken yerde yani savaş alanındadır. Davut'un krallığı büyümeye devam eder ve Davut zamanının büyük kralları arasına girer. Peki ya günahı? Günahı yanına kâr kalmış mıdır? Bir sonraki bölümde Davut'un çok büyük bir günah işleyen bir oğlu olduğunu göreceğiz. Davut'un bu oğlu Davut'un kızlarından biri olan ve kendi üvey kız kardeşine tecavüz etmiştir. Tecavüz edilen kızın öz kardeşi olan Avşalom ise onu öldürmüştür. İşte size bir skandal. Bu haberin İsrail'de nasıl yayıldığını düşünebiliyor musunuz? Halk bizi yöneten krala bir bakın. Kendi ev halkını bile yönetemiyor demişti. Zavallı Davut. Davut'un hayatını incelemeye son vermeden önce içimden Rabbe onu yeterince cezalandırdın. Artık kırbacı onun sırtından indir demek geliyor ama biliyor musunuz? Davut bunu hiçbir zaman söylemedi. Davut Rabbin huzuruna çıkıp 51. mezmur 1, 2 ve 12. ayetlerde bakın ne söylüyor. Ey Tanrı, lütfet bana sevgin uğruna. Sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan. Arıt beni günahımdan. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Davut eskiden olduğu gibi Tanrısıyla derin bir paydaşlık içine dönmeyi istiyordu.